Merhabalar sevgili dinleyenler. Pop Kültür'ün 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biraz can sıkıcı bir haftayı geride bırakmışken çok güzel bir ekiple önce biraz güzel konular konuşacağız. Farklı yerlere götürecek bugünkü arkadaşlarımız bizi. Sonra da uzun uzun işte canımızı sıkan gündemi, birazcık Süper Lig'i ve Süper Lig'in üzerimize bıraktığı etkiyi konuşmak istiyoruz. Öncelikle arkadaşlarıma merhabalar demek istiyorum. Uzun zaman sonra Aytaç bizlerle birlikte. Milli gururumuz Aytaç, hoş geldin.
Abi merhabalar, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Bu hasret son bulsun, bulsun diyorduk sonunda. Hasret son buldu. Çok heyecanlıyım bugün geri dönüş yaptığımız için.
Vallahi biz de çok özlemiştik. Güzel bir hasret gidereceğiz. Ve geçen bölüm olduğu gibi Barbaros'la Erdoğan da bizlerle birlikte. Barbaros'cum hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk abi, sağ olasın. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim vallahi. İşte konuştuğumuz gibi birazcık hararetliyiz ya, genel olarak gündem hararetli.
Olmamasının imkanı yok zaten. Ben de tekrardan bu pop kültürüne bir şekilde sürece dahil olduğum için çok mutluyum. Erdoğan'cığım sen nasılsın?
İyiyim abi, gayet iyiyim. Heyecanlıyım. Adrenalin yüksek. Galatasaray maçından çıktık. Yani bekliyoruz iş birliği bölümünde ilk söz almak için şimdiden talebimi ileteyim.
Kitabın ortasından da değil sonundan konuşmamızı gerektirecek bir bölüm olabilir. Zaten çok fazla bölüm yapmayacağız gündem odağı orası diye. Ama öncesinde birazcık Marshall planı altında Aytaç'la görüşmek istiyoruz. Çünkü aslında bizle olmamasının sebebi yoğun geçen bir Amerikan futbol fikstürü. Aytaç'cığım neler oluyor Türk-Amerikan futbol dünyasında?
Abi Türk-Amerikan futbolu camiası epey hararetli. Yeni yapılanmalar var Süper Lig'de. İstanbul geldi alttan. Ondan sonra Ankara tarafında ODTÜ Falcons formasyonu değişime gitti. Ki yıllardır Flexbon dediğiniz böyle iki running back'li oynuyorlardı. Radikal bir kararla değişime gittiler. Ama üniversiteler liginde sanırım bir yaklaşık 7-8 senedir, belki de 10 senedir ilk defa gruptan çıkamadılar. Dün bu hafta sonu oynanan maçlarda ODTÜ gruptan çıkamadı. Şimdi koş şansı olarak biz rakibimizi bekliyoruz. Yani İTÜ mü olacak, Anadolu Öğrencisi mi olacak? Bu Türkiye'nin gruptan çıkma muhabbetlerin döndü olay. Yok ikili averaj, üçlü averaj falan. Koş şansı namağlup çeyrek finale çıktık. Bakalım rakiplerimizi bekliyoruz abi. Türkiye Amerikan Futbol Ligi profesyonellikte Martinik haftası başlıyor. 8-9 Mart'ta işte son şampiyon olarak giriyoruz. Dediğim gibi alttan gelen Bulls var. Bulls iyi bir yapılanmayla geldi. Farklı oyuncuları yakaladı. Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon oldular. Hem üniversite liginde hem profesyonellikte. Bakalım Süper Kupa tadında bir maç olacak bizim için. Alt ligin şampiyonu ve
Güzel.
Süper Lig şampiyonu.
Peki kaç touchdown'un var? Mütevazi olmadan söyle bana.
İki tane atmayı düşünüyorum. Run heavy oynuyoruz zaten. İki tane yazmak
Şimdi, şimdiye kadar kaç tane vardı?
Şu ana kadar 3 tane touchdown var abi. 4 maçta 3 touchdown.
Gayet güzel.
Evet.
Geçen senenin de Pro Lig'in de yıldızıydım. Orada da hakkını vermeye çalıştık biz burada sen yokken ama senden de bir duygularını alalım. Hem üstüne milli takım sonra orada da ayrı bir şov.
Evet abi çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sezon dediğin gibi iyi bir sezon geçirdim. Yine run heavy oynuyorduk. Biraz geç dahil oldum Üniversiteler Ligi nedeniyle. Ama daha sonra iyi bir randıman yakaladık takımla beraber. Hem iyi bir online hem iyi bir coachingle beraber iyi bir ivmeyle şampiyon olduk. Zor bir final maçı geçirdik. Daha sonra işte halk oylamasında en değerli ofans oyuncusu seçildim ama o oylamada terazi lastik jimnastik oylamasına döndü. Şöyle bir şey çıktı. Diğer kazanan iki arkadaş. Bunu Running Back Trap'te de bahsedeceğiz. Diğer kazanan iki arkadaş. Şimdi bir influencer arkadaşları varmış. Green Card danışmanlığı çekilişi yapmış kız. Green Card danışmanlığı almak istiyorsanız şu iki kişiye oy verin. Bunu paylaşın. Dört yere yapıştırın falan böyle bir şey yapmış. Ve iki arkadaşımız ödülü aldılar. Yani tebrik ediyorum kendilerine ama bunun Bununla karşılaşmak ilginçti yani. Ben sadece kendi annem babam kardeşimin olduğu gruba attım. Bir de akrabaların olduğu gruba attım
Valla
yani.
bizim bile haberimiz yoktu. Bizde bir Dream Car çekişi olmasa da bir kulaklık, mikrofon, bir şeyler yapardık
Evet, yapardı kavgasını. Öyle oldu. Milli takım, ya milli forma zaten her zaman yani çocukluk hayalimdi. Milli formayla da ilk touchdown'la atma şansı buldum İrlanda'da. Avrupa sıralamasında 15. sıraya yerleştik Türkiye olarak. Bakalım bu sene iki tane daha maçımız olacak. Biri Ukrayna ile Polonya'da, diğeri de sanırım Galler'le olacak. O da evde.
Galler yine bizi buldu yani. Amerikan
Yine aynen
futbolu
abi, o klasik tayfa milli
gibi.
maçlarda yine bizi
Güzel
buldu.
güzel. Yani umarım futbol gibi olmaz Amerikan futbolunda geleceği. Daha güzel günler görürüz. Dream Card çekilişlerinin de olmadığı, adil fair oyların olduğu bir şey izleriz umarız sana. Bunun yanı sıra birkaç tane de magazinel gündem aldık. Yine Amerikan futbolu ve işte basketboldan. Cam Newton ünlü bir NFL, eski NFL artık eski diyebiliriz herhalde, hani bir süredir takım, herhangi bir takımda yok.
Yani tutunmaya çalışıyor ama evet, eski diyebiliriz şu an için.
Aynen. O bir kavgaya karışmış 6 kişiyle sağlam bir güreşe girişiyor.
Evet abi, panayır gibi bir yerde üzerinde de kostüm var bir tane. Cadı kostümü kafasında falan, böyle şapka mapka. Yani Cam Newton'da hani atletikle ve gerçekten tank gibi olmasıyla ünlü bir adam. Bir highlight'ı var mesela. 3-4 tane ligin en önemli linebacker'ı böyle son hız vuruyor adama ve adama herhangi bir şey olmuyor falan. Ondan sonra karşısında normal 4 tane sedanter birey. Onunla böyle aşık atmaya çalışmışlar. Terbiyesizlik yapmaya çalışmışlar ama tabii başarılı olamamışlar. Cam Newton da onların façasını aşağıya almış abi. Vallahi şeyin devamında, kariyerin devamında UFC'de görür müyüz? Umarım görürüz. Bu şekilde abi,
Yani
dediğim gibi.
evet, yani her ne kadar oyunun hani nispeten zayıf görünen bir pozisyon olsa bile normal insanlardan çok daha absürt insanlar olduklarını da gösteren bir videoydu. Merak edenler Twitter'da muhtemelen Fight Might One Shot Knockout sayfalarına düşmüştür
Aynen.
diyeyim. Erdoğan'la Barbaros'a da başka bir yine magazinel, yani magazinel değil ama magazin oldu biraz. Size de onu sormak istiyorum. NCAA'de basketbol liginde Duke'un yıldız oyuncusu Kyle Filipowski muhtemelen de NBA draftında üst sıralarda gitmesi öngörülen oyunculardan biri. Maç sonu taraftarın sahaya girmesi sonucunda ayağından sakatlandı. Enteresan bir görüntü gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani biz birazcık hani Türkiye'den böyle gergin spor ortamına alışığız ama Amerikalıları bayağı şok eden bir olay oldu. Yasaklanması falan gündeme geliyor. Sizden de bir iki cümle alalım burada.
Abi bence bunu Amerikalıların pembe popoluklarına veriyorum. Şöyle dediğim gibi yani Volkan Demirel örneği var abi. Her şey atılıyor kafasına vesaire. Dediğim gibi çok alışık olmadığı tabii kültür ve kendini her şeye hazırlaması lazım oyuncunun orada. Çünkü ilk defa olan bir şey değil bu. Hani programdan önce de bahsettik. Kültürel bir şey. Yani kazanan takımın oyuncuları, taraftarları sahaya atlar, kutlar. Çünkü onlar da aynı zamanda üniversite öğrencileri. Kendi üniversitelerinde oynanıyor. Buna hazırlıklı olması gerekiyordu. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Başarılar diliyoruz.
Yani benim de genel olarak gördüğüm inanılmaz bir güruh bir anda, hani 20 kişi bir anda adamın üzerine geliyor ve hakikaten dizine direkt Mustafa Öztürk çapraz bağlardan yaralanmalarıyla meşhurdur biliriz. Yani senin bu konularda birazcık daha fikrini de alabiliriz ama hakikaten çok ters bir şekilde geliyor. Adam da zaten hani ilk darbeyi yedikten sonra 3-4 kişiden sıyrılıp köşeye doğru çıkmaya çalışıyor. Onlardan bile çıkamıyor. Gerçekten zorlu bir pozisyon olmuş tam maç sonunda. Erdoğan, sen ne düşünüyorsun?
Bence ama yani biraz piçlik de yapıyor gibi, sanki ilk kişiyi o ittiriyor gibi geldi bana. Sonra ayağı sakatlanıyor ama ilk anda da önüne gelen birini böyle bir ittiriyor gibi geldi bana. Hani sanki 3-5 kişi gelecek, o da orada bir hırgür çıkaracak gibi gelmişti bana da. Sonrasında hani koyun sürüsüne girmiş gibi olunca dayanamadı yani.
Bir de bir
Kötü
çelme
bir durum.
takma da olabilir orada abi bence.
Ya evet, zaten koşan biri var üzerine yani. Ayağını sana doğru getirse zaten direkt hani sakatlamaya yönelik yani de. Kötü bir durum.
Evet,
Şimdi.
abi bu şimdi çok üzüldüm. Yaşanan yaşandı artık. Kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Barbaros abinin söylediği gibi. Barbarossa. dediği gibi. Mustafa abi sen abi bu adamın ilacı reçetesini yazsan ne yazarsın? Şimdi geri dönüş bu adam drafta girecek. Ne yapması lazım abi?
Yani zor bir
Abi,
durum gerçekten. Şimdi sakatlığın nerede olduğuna bağlı. Biz bağ sakatlığı da yaşadık, menisküs de yaşadık, bağ da kopardık. Hepsinde tek bir çözümümüz vardı. Voltaren aldık. Voltaren sürdük. O yüzden valla çok benden nasihat almasın. Ben 8 senedir faal olarak rebound bile almaya çıkamadığım için en son rebound almaya çıktığımda değerli arkadaşım Barbaros üstümden zıplamak şeyiyle beni yerle bir etti. Dizimi üçüncü kez elime verdi. O zamandan beri yokum bu işlerde. Diyeyim. Bir yandan da bir diğer yine magazinel oldu bu da. Bu sefer birbirine karşı istekli dövüşen iki kişi vardı. Bu Buz Okey Ligi'nde NHL'de New York Rangers'la Philadelphia Flyers arasındaki maçta çok uzun süredir olmayan ama oyun kuralları içinde olan bir kavga oldu. İşte taraflardan biri sinirleniyor bir olaya. Eldivenlerini yere bırakıyor. Karşıdaki de bırakırsa dövüşebiliyorlar. Bunu birkaç kere daha konuşmuştuk galiba. Bu yaşandı ve bayağı da uzun bir kavga oldu. Yere biri düşene kadar devam etti. Yani bayağı brutal bir olay. Benim de izlerken hem böyle insan hoşuna gidiyor. Oha, maç oynanıyor falan hala, ama bir yandan da İki tane profesyonel, muhtemelen milyona yakın para kazanan oyuncu birbiriyle catfight'tan hallice bir kavgaya giriyor. Siz izleyebildiniz mi? Gören oldu mu pozisyonu?
Abi ben evet izledim. NHL'de yakından takip ediyorum uzun süredir. Aynı zamanda Türkiye maçlarına da gidiyorum. Didi neydi? Didi Buz Ligi falan öyle bir şey galiba. Geçenlerde Buz Korsanları ve Kardan Adam'ın maçına gittim. Gerçekten şeyler böyle takım isimleri böyle makara yapmıyorum yani. Orada da kavga çıkmıştı. Kadın maçıydı hem de. Gerçekten renkli şeyler, renkli görüntüler. Sporun içinde olan şeyler, sporun doğasında olan şeyler. Artık bunun cezası çok ilginç şekilde 4 dakika. Yalnızca 4 dakika diskalifiye oluyor. Sırf bunun için birilerini dövsün, şeyle yetenekleri, karşıdaki yetenekli adamları knockout etsin diye buzda kayabilme yetisine sahip olan insanları takıma alan takımlar varmış. Böyle ilginç
Enteresan
bir
yani.
anekdot.
Ya ben şey soracağım size. Biz hani çok hoşlandığımız şeyler değildir kavga, dövüş işleri. Farz edin ki oynuyoruz NHL'de. Adam attı eldiveni. Hani eldiveni atmamak da çok ezik bir şey. Yani kavga etmek istemiyorum ben seninle deyip çekip gitsen de bir yandan ayrı. Hadi eldiveni attın, dayak yesen de ayrı. Bir yandan da 4 dakika sonra oyuna girip hala buz hokeyi oynaman gerekiyor. Enteresandı.
Bir de orada abi yere düştüklerindeki o işte patenlerin acayip keskin olması, hani öyle inanılmaz kötü videoların da olduğu yerlerde yani çok riskli bir şey geliyor bana. Hani dayak gibi yere düşsen de sıkıntı yani.
Ben bu konuyla ilgili bir de bir anekdot paylaşayım. Bizim National Hockey League'de oynamamıza işte öyle bir senaryo yazdık ya. Biz ilkokuldayken hatırlarsanız Mustafa Erkut bununla ilgili bir işte çocuklar gelmişti. Onlar 3 kişiydi, biz 10 kişiydik. Sonra kaçmıştık. Okulun hemen yan tarafında bir karakol vardı. Karakola gidip bununla ilgili şikayetimizi dile getirdiğimizde siz 10 kişisiniz, onlar 3 kişi, siz dövmüyor musunuz gibi bir odun bir
Aynen.
polisten yorum gelmişti. Yani
Evet.
dolayısıyla buradaki en azından Aytaç'ı bilmiyorum ama buradaki 3 kişi muhtemelen evde kaçardı diye tahmin ediyorum. Karşıdakinin izbandutluğuna göre değişir tabii ama.
Gerçekten öyle. Evet, başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa Marshall planını kapatalım. Artık uzun uzun konuşmak istediğimiz işbirliği kısmımıza geçelim. Vallahi Erdoğan'cığım sözü sana vereceğim ama öncesinde bir girizgah yapalım. Yani Türk futbolu bir şekilde çürümeye doğru gidiyor. Neresinden alsak bu sene elini tutamıyoruz. Hakemler desen ayrı, federasyon ayrı, saha içi ayrı, takımların birbiriyle atışmaları ayrı. Senin kendi pencerenden nasıl görüyorsun? Nasıl yorumlarsın bu durumları?
Yani Fenerbahçe'nin cumartesi günkü maçıyla beraber pazar günü Beşiktaş'ın Gerson Fernandes'in sarı kart görmesi dışında önemi olmayan maçının ardından Galatasaray'ın bugün yaşanan büyük abartı yine hakem konuşulan maçı. Ben genel anlamda hani federasyonda Icardi'nin tabii cezası bugün maçta oynaması ve bugün bunun sadece maçtan 7 saat önce açıklanması hani oralarında olduğu çok hararetli bir gündem vardı. Burada en çok benim hani tutunmaya çalıştım çünkü her tuttuğun yerde kopuyorsun. Yani tek şu oluyor işte beyindeki trio programındakiler bir de Fırat Aydınus. Kağıt üzerinde en aklı selim sayılabilecek insanlar onlar. Biraz onların dediklerine insanların kulak vermesi gerekiyor ama artık iş çığırından çıktı. Ya yani tutulamaz bir hal aldı. Herkes buna küfür ediyor Twitter'da. Yani çok zor bir yer. Ve daha da abartısı görüntülerin montaj veya olup olmadığı hakkında bir bilgi olmaması. Yani o daha en tehlikelisi o zaten. Hani herkes aynı şeyi görse yorumlasa okey ama bugün benim gördüğüm bazı videolarda Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda elle elleme var mı yok mu da bayağı çizgi hareket ediyor yani. Hani gerçekten bir şop var yani olayda. Yani açıyorum izledim trio programını adamlar diyor ki vardaki görüntüler net değil. Ama bir görüyorsun mesela bir görüntü bayağı net. Hani biraz işin cılkı çıktı. O yüzden bence en azından artık yani çok çok az hakem hatası olacak maçlara doğru dönmemiz gerekiyor.
Abi Icardi tombala çekmiş herhalde. Çinko çıktı mı acaba?
Abi sıkıntı şöyle. Şimdi bir şeyler olmuş olabilir, bir takım hareketler yani, ama görüntü yok. Zaten ilk rezillik buradan çıkıyor. Birkaç haftadır ligin yayıncı kuruluşuna işte kime verileceği ihale konuşuluyor. Yok şu paket var, bu paket var. Yok Saran ihaleyi arttırıyor. Yok o taahhüt vermiyor. Bir dünya geyik dönerken kamerası yok. Hiçbir şey. Ne ofsaytı görebiliyoruz, ne onun suratına yumruk geldi mi görebiliyoruz, ne tombala çektiyse onu görebiliyoruz. Yani aciz bir şey bence. Bir şeye ceza vereceksin. Saha içinde kötü hareketler olabiliyor. Hakem de göremeyebiliyor. VAR devreye sokuyor. VAR'dan hiçbir şey görünmüyor. Hani böyle saçma bir düzeneğin içindeyiz. Bittikten sonra da bütün hikaye saha içinde ya da işte bu etrafındaki olay bittikten sonra da bu sefer futbol konuşan bütün paydaşlar işte ya taraf olma ya bertaraf olma hikayesine girip acayip ağır açıklamalar yapanlar mı dersin, kendini deli yapıp bağırılanlar mı dersin? Ya yani her şeyi gördüğümüz bir sirke döndü resmen. En son ben yani cidden aşırı utandım biri adına. Geçen bölümde adını geçirmiştik burada. Ya Serdar Çeliklerin tamam, hakem çok kötü bir maç yönetti ve daha kötü de yönetebilir. Ağza alınmayacak şeyler söylüyor yani. Bir noktada artık olayın dur olmasının lazım. Yani biz para kazanmıyoruz ya da işte kimse bu işten futbolcular dışında servetler kazanmıyor. Sonuçta bir spor etkinliği olduğunu bilincine tekrar dönmemiz lazım. Çünkü kimse keyif almıyor. Anadolu takımını kimse tutmuyor. Tutmaz da bu ortamda niye tutasın?
Ben hariç abi.
Esas.
Eskişehirspor'a destek verebilirsiniz aynı zamanda. Bence şöyle Mustafa haklısın kesinlikle de sadece benim de en çok bu hafta utandığım şey şu oldu. Fenerbahçe yani maç kulüpten izle hiç Aytaç sana anlatıyorum bakalım hani ne diyeceksin abi. Fenerbahçe kendi evinde bir bir berabere 90 artı 6'da Fenerbahçe'ye penaltı veriliyor. VAR'daki görüntülerden anlaşılmıyor. Penaltı mı değil mi diyen var demeyen var gibi. Böyle bir penaltı atıyor Fenerbahçe. Gol atıyor. Kazanıyor. Maç bitiyor. Yöneticisi çıkıyor. Ne diyor biliyor musun? Bu federasyon ayağına denk alsın. İki tane penaltımız verilmedi diyor. Bu biraz bana siyasi tanıdık bir taktik geliyor yani. Bu ne demek ya? Bu tükaka. Hani ben hani asıl benim hani alan ama söyleyince hemen şey yapıyorum. Absorbe ediyorum yani durumu. Çok garip geldi bana yani. Bir de bu hafta Fenerbahçe'ye girersen eğer Twitter'ına Icardi fotoğrafı var. Şampiyon kupasıyla Okan Buruk kesilmiş biçimde Icardi ve federasyon başkanı Icardi'ye bakıp gülüyor. Bu fotoğrafı koydu Fenerbahçe bugün. Yani çok talihsizdi bence. Çok talihsiz.
TikTok'a çevirdiler. Abi şimdi bir şey soracağım. Halil Umut Meler yumruklandı vesaire. Hakem konuşma biraz kesildi. Şimdi tekrar hakemlere döndük mü piyasa olarak?
Tabii.
Lambacı ile Behçet'te karanlık gece.
Tabii
Şu
tabii
an
tabii.
hem hakemlere hem montajcılara döndük. Çok
Montaj.
Çok
Abi bu
karıştı.
arada bir şey sorabilir miyim? Icardi'nin pozisyonunda bu taraftar çekiminden, tribün çekiminden olan muhabbet ne zaman oluyor? Devre arası mı yoksa maç sonu mu?
Maç oynarken biri çekmiş. 2 gün sonra mı ne, bir tane Galatasaray'la hesap paylaşıyor. Diyor ki o Icardi baba göstermiş onlara cevabı falan diyor. Şimdi hikayede şöyle saçmalık var. Tribün çekiminden verdilerse cezayı, tribün çekiminin montaj olup olmadığı ile ilgili hukuken bir şey olmaları lazım. Yani sonuçta senin benim telefonumdaki videoyu alıp ceza veriyorlarsa eğer, bunun gerçek olduğu biliniyor olması lazım. Bir. İkincisi, yani Icardi yapmış. Bence videoda zaten gözüküyor. Tribünler bir anda o yapıyor. Icardi'nin eli bir an karartı oluyor. Zaten çok uzak bir çekim. Hani anlaşılıyor. Adam ne işaret yaptı gördünüz mü falan diyorlar arasında insanlar. Yapmıştır. Okey. Hı?
Çekiminden ceza vermeleri zaten büyük bir rezillik değil mi?
Zaten evet, bu da
18
yayıncı kuruluşun
kamerayla
rezaletliğini gösteriyor.
18
Bir
kamerayla
kamera
çekiyor.
açısından. Evet.
9'u bir yarı saha, 9'u bir yarı saha. Eğer yayıncı kuruluşun yani görüntüsüyle ceza verdilerse blurlasınlar, biz de görelim bakalım Icardi baba ellemiş mi ellememiş mi bir yerlerini.
Ne bu, dalgayı mı çıkardı abi, ne yani, ne olacak?
Bir
Belki
şey
kaşımıştır
adamlar
yani.
ya abi, şişe atıyor herifler, Ankaragücü taraftarı. Icardi'nin kafanı yanından geçiyor. Icardi bir anda görünce irkiliyor. Dönüyor atan tarafa doğru. Bir anda avuçluyor. 2 saniye bırakıyor. Hani öyle Sadık Çiftpınar gibi.
Numa
Yok
hiç değil mesela.
ama gibi. Hani onlar bildiğin şey yani, hani ne çekeyim abime biraz
Abi
onlar.
ya şöyle
operasyon çekilmiş ama ya. Şimdi böyle bir görüntüden bir maç
ha,
ceza, kritik
mesela
de bir hafta yani.
evet, bir de şu var. Beşiktaşların ve Fenerlerin ağzının suyun aktığı yer de şurası. Sevk edildiği maddede, yönetmelikte minimum 3 maç ceza
O.
verir. Diğer tarafa dönüyorum. Antalya maçında oynama ihtimali vardı. Beşiktaş maçında cezalı olma ihtimali vardı. Daha da saçması, aynısını Beşiktaşlı futbolcu yaptı, Rozier, 2 yıl önce. Hakemin önünde dönüp taraftara veya birine doğru dalga, yine aynı şekilde hareketi yaptı. Hakem döndü, kırmızı kart verdi. Tahkimde bir maça indi zaten. Ya adama bir maç verdiler ceza zaten. Aynısını Icardi'ye de verdiler. Ki Icardi'ninki tribün çekimi. Yani bence gayet yeterli bir ceza.
Yani
Sizce?
birinin kafası karıştı bence. Dediğin gibi bu maddeden 3 maç ceza alabiliyorken zaten 3 maç ceza vereceksin. Galatasaray tahkime başvuracak. Antalya maçında cezasını her türlü çekecek. 1'e düşecek. Beşiktaş maçında yine oynayacak. Böyle olması gerekiyordu bence, hakkaniyetli olan da.
Denetim
Ama
isabet.
ya federasyonda işte Beşiktaş maçına kalmasın bu iş. Tedbirsiz sevk ettik zaten. Antalya maçında oynar şimdi. Cezayı Beşiktaş maçı öncesi verdik diye bu sefer ters algı olur diye. Bir anda kafalarına göre 1'e düşürüp maçtan 7 saat önce açıklama telaşına girdiler.
O
Benim
Okan Buruk
fikrim
bugün
bu.
şey çok mantıklı. Aytaç, sen yani takımda oynayan birisin.
Evet
Taktik
abi.
antrenmanı yapıyorsun. Maç var. Taktik antrenmanı yaptın. Yattın uyudun. Diğer gün maç var. Haber geliyor, sen ceza almışsın. Okan Buruk dedi ki yani ceza varsa önceden söyleseydi, taktik antrenmanında Icardi ile oynamasaydık dedi.
Evet abi, Icardi yani şeyin kurulu olduğu, gol attığının tüm taktiklerin üzerine kurulu olduğu oyuncu yani.
Yani yedeği girdi bugün Vinicius. Yani maşallah ya, bu nasıl bir eşeği ol eşekmiş ya. Bayağı bildiğin adam eşek yani. Çok kötü abi.
Yani bir yandan bunlar konuşulurken üstüne böyle yani her sanki futbola ilgili açıklanan şey federasyona rezillik gibi. Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanacağı bilmiyorum, kesinleştim ama en yüksek
Kesinleşti.
kesinleştiyse
Arap nüfusuyla bir orantı var mı acaba?
bilmiyorum. Şöyle bir şey var ama
Daha da saçma.
stattaki teknik yetersizlik vesaireden dolayı yarı otomatik VAR sistemi kullanılamayacak. Hani sen iki tane Türkiye'nin en büyük kupasını yaptırıyorsun, şampiyonlarını belirleyecek üçüncü kupayı koyuyorsun. Böyle bir şartlarda oynatıyorsun. Bir de Arabistan gibi bir rezilliğin üzerine.
Bu
Ya
arada bir şey
bilmiyorum
söyleyebilir
artık.
miyim? Mustafa, ufak bir araya gireceğim de. Gerçekten bu şey gibi oldu. Enteresan bir ikilem oldu ama hani gerçekten yayıncı kuruluşlar vesairelerde bu şeyde yarı otomatiklerle ilgili sıkıntı, böyle işte olayla ilgili muamma, böyle şaibi olmasından ve devamlı bunu konuşulmasından mutlu oluyor da olabilirler mi acaba? Yani
Ya sürekli
çok
zaten federasyon
çok çok
konuşuluyor.
enteresan
Bu
yani. Bu
dediğin
kadar
gibi.
fazla arada bir sahibi olması, bunun konuşulması ve işte sonuçta bundan da para kazanıyor bu yayıncı kuruluşlar. Yani bunlar olmasa, çok net olsa belki bu kadar fazla program yapılmayacak, bu kadar fazla üzerine dırdır edilmeyecek. Net olacak, bitecek, gidecek. Belki de bunlardan dolayı da bu kadar arada bir durum olabilir. Ben de biraz önce gördüm bu arada Twitter'da dediğin şeyi, yer otomatik VAR sisteminde olmayacağını. Bilemiyorum.
Mehmet
Bence
Büyükekşi gibi bağıracaklar abi, yeter artık diyoruz, yeter diye.
düşün bu arada Aytaş, o adam gitti hepimizi Arabistan'a götürdü. Bütün herkesi adam anasını maçı
Louvre.
oynatamadı, getirdi. Üstüne bu kadar rezillik var. Fenerler deliriyor. Galatasaraylar, oğlum bugün Galatasaray hakkında Fenerbahçe, Beşiktaş şey açıklama yaptı işte. Antalyaspor falan hepsi açıklama yaptı bugün. Beşiktaş'la Fener Icardi ile ilgili açıklama yaptı birebir. Yani çok iddialı bir şey bence. Çok abartı bir şey
Evet.
yani.
O konuya da ben gelmek istiyordum. Yani burada takım olarak bakmayacağım. Bence Galatasaray'ın da Fenerbahçe maçından sonra resmi sayfadan yaptığı şeyin
Hiç
çocukça bir saçmalık olduğunu düşünüyorum.
kabul edilen tarafı yok kesinlikle bence de.
Ama işte seviye hani karşılıklı olarak o kadar düşürülüyor ki, yani burada bence işin içindeki bazı bireylerin de o ateşe odun attığını görüyoruz. Yani her maç sonu konuşup ve gördüğüm, yani genel kanının gördüğünün aksine şeyleri manipüle etmek için söyleyen insanlar oluyor. Taraftarlar da bu insanların arkasında cepheleniyor. İşte montajcılar falan hani yüz bulup etkileşim almak için yüz buluyorlar ya da böyle konuşan insanlardan, o yüzden yapıyorlar. Ki işte dediği gibi Barbaros'un bence orada çok doğru söyledin. Yayıncı kuruluşu olur, federasyon olur, hani kim bu işten konuşulmak hoşuna gidiyorsa. Etkileşim çok. Twitter futbol tayfasının tek işi etkileşim vermek yani.
YouTube da aynı şekilde. YouTube'a
Evet.
sekiyorsun. Bütün gün hakemi konuşuyor. Herkes izliyor falan filan.
Yani bir böyle suni bir gündem ama hepimiz de içindeyiz. Biz de şu an konuşuyoruz. Belki biraz daha eleştirmek için konuşuyor olsak bile internete her girdiğimizde aynı şeyleri görüyoruz. Ki yani yabancı sayfalar, bu işte futbol memes, işte bilmem out of context futbollar, global sayfalar, milyonluk sayfalar her hafta Türkiye'deki hakem hatalarını dalga geçmek için başlıyor. Onlar bile etkileşimi tatlı buldular. Onlar bile hani şey, sanki burası şaka ligi gibi bir şey oldu herkes için. Yok hani orada sonra bunları görüyorum. Üstüne en yakın zamanda ürettiğimiz kıymet Arda Güler. Yok Rus influencer, Ukraynalı influencer, artık kimse geliyor. Arda Güler formasıyla çay içelim maçtan sonra. Hani herkes Türk etkileşiminin peşine düşmüş. Halimiz çok acı yani bence. Çok üzüldüm bugün internete girdikçe.
Bir de Kenan vardı abi. Orada bir influencer'a bir kitesurfing yapıyordu Kenan. Şeydeki, Juventus'taki.
O da
Evet. Ne?
fake'miş ya bu arada.
Fake mi çıktı
Bayağı
abi?
bir milyonlarca insanı kaldırdı.
Şey mi?
Benim
Halil
bu arada bugün
Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu Dua Lipa edit gibi bir şey miymiş o?
aynen. Bu da inandırıcı ama şey yani bu Cem Yılmaz'ın stand-up'ında söylediği gibi uçak almışım direkt vesikalı fotoğraf çektirmişim çok açık diyor. Hani onun gibi birazcık bu Kenan Yılmaz neydi? Yıldız mıydı soyadı adam? Kenan Yıldız. Onunla hani flörtleşiyor diye koydukları şey Kenan Yıldız Dota oynuyor. Yan taraftaki influencer Dota oynuyor. O kadar. Yani hani ikisi de kendi ayrı yayını var. Hani birbirine hiçbir bağı yok. Çok saçma. Bu arada benim en bu işte Icardi'nin muhabbetlerinden sonra abartı bulduğum hareket Ronaldo'ya yine işte şeyde bu Suudi Arabistan liginde Messi diyorlar. En son Ronaldo dalgayla gitar çalıyor. Gördünüz mü o gitar
İnanılmaz
çalıyor bir
ceza.
yok inanılmaz bir hareket. Her
Numa'dan
bir
fena bence. Yani temassız ama Numa'dan fena. Bereket tanrısı
gitar
hareketi yapıyor direkt.
çalıyor adam ya. Türkiye'de olsa gider vururdu rakip takım taraftarı. O kadar büyük bir hareket yapıyor yani.
Messiciler saldırıyor, sahaya giriyor.
Acayip bir kafaydı evet.
Evet, yani böyle birazcık gerçekten tadımızın kaçtığı bir hafta oldu genel olarak. Yani biz de hani gerçekten stresimizi atmak için takip ettiğimiz bir sezonda, gerçekten daha ligin ikinci yarısının ortalarındayken herkesin taraflı tarafsız, şunu tutan bunu tutan herkesin sinir katsayısı artıyor. Hani hangi pencereden biri çıkıp konuşsa kendince haklı sebepleri var sinir olmak için. O yüzden Umarız ki bir şeyler yoluna girecek, çözülecektir ama nasıl olacağını gerçekten bulamıyoruz hiçbirimiz şimdiye kadar.
Daha bir de derbiler var. Şimdi haftaya Beşiktaş Galatasaray oynayacak. Galatasaray Fener oynayacak. Beşiktaş Fener oynayacak. Trabzon'a gidecek Fener. Hani bayağı daha oralar çok karışacak ama şöyle bir güzellik oluyor bence. Derbi maçlarında bakın yani bir Galatasaray olarak söylüyorum. Ciku'nun Icardi'ye yumruk atıp kırmızı kart altı penaltı olması gerektiği genel kanun oyunda kabul edilmiş bir maçta Fenerbahçe'ye kırmızı kart penaltı verselerdi zaten biz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeniyorduk ve bu konu buralara bile gelmiyordu. Ona rağmen diyorum ki derbi maçlarında en azından iki tarafta bir şekilde hakemi bırakıp futbol konuşabiliyor. Yani haftaya Beşiktaş maçıyla beraber bence biraz daha bir düzleme otururuz gibi geliyor. Bir de 2 haftadır Fenerbahçe içeride şaibeli penaltı verilmesi asıl bu konuyu bu kadar gündeme getiren şey. Çünkü zaten Fenerbahçe çok fazla derecede hakem üzerine baskı kurma ve konuşma yönetim bazlı olarak söylüyorum. Bunları yaptığı için Fenerbahçe açık kapatmaya çalıştı bu 2 hafta. Çok caz oldu bu sefer. Herkes cazladı yani. Bir de şunu lütfen yapmasınlar abi. Galatasaray Spor Kulübü'nün Twitter hesabından utanmazlar, o eller sizin kirli elleriniz gibi şeyler. Yani 5 yaşında çocuk gibi şey yazmasınlar. Fenerbahçe'de Selahattin Baki'nin konuşmasını lütfen paylaşmasın abi. Selahattin Baki gitsin kendi özel Twitter hesabından paylaşsın. Yazık Fenerbahçe kulübüne yani. Saçma
Öyle
bir
ya şu oluyor bir de ya bu hikayenin gideceği yer aşırı belli. Bir zamanların 6-0 yendik, siz UEFA'mız var muhabbetin çirkinleşmiş bir versiyonu. Siz kirlisiniz, siz kirlisiniz. Siz önce kupanızdan çıkardığınız resimlere bakın. FETÖ'cüsünüz, o bilmem nesiniz. Hep aynı muhabbete gidiyor, siz şikecisiniz. Sonu olmayan bir girdap yani bu. Kimse de bunu çözmek için uğraşmıyor.
evet.
Üstüne çözmek için belki en çok efor sarf edilen seneydi. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray çılgın transferler yapıldı. Yine sahada futbol olarak belli bir seviyeyi geçemeyince iki takım da yine aynı muhabbete geri dönüldü gibi geliyor bana.
Abi bununla alakalı şöyle bir sorum var. Barbaros abi sen Galatasaray miydin abi sen de?
Ben Beşiktaşlıyım abi.
İyi abi senin zaten çok bir olaylarda bir şeyin yok muhtemelen.
Ya benim bu aralar geçen hafta da aynı şeyleri konuştuk. İşte bizimkisi şanlı üçüncülükler. Bir de şimdi Fernando Santos işte şey değişti, antrenör değişti. Bir de 2 tane yüksek düzeyde Beşiktaş için uzun zamandır yapılmamış bedellerle bonservisleri alınarak 2 tane büyük transfer, iddialı transfer yapıldı. Onlar da şu anda bilmiyorum birazcık daha o konulara da girebiliriz. Ben de işte geçen gün Beşiktaş'ın maçını izledim. Çok da önemi olmayan İstanbulspor maçı. Ama yani işte Al-Nusrati diye bir oyuncu aldık. O da işte Atiba'nın iyi ara pas atanı oldu. En sonki maçta onları da izledim. Onlar da bayağı iyiydi. Muçi'nin de gol atmasıyla birlikte Beşiktaş birazcık daha en azından Galatasaray'la karşılaşmadan önce ev sahibi olarak birazcık daha en azından güven pompaladı. Bir de abi bilmiyorum izliyor musunuz ama Fernando Santos'un gelişiyle birlikte Necip'te inanılmaz bir artı var. İnanılmaz adamın SofaScore reytingleri falan 7, 7.3 falan öyle yani. Hani inanılmaz bir artış var. Ya tabii ki arada ciddi bir kadro kalitesi farkı var ama bilemiyorum belki de bir sürpriz yapabilir Beşiktaş'ta.
Bu
Abi bu
arada
kadro kalitesi çok özledim. Kadro kalitesi Türkiye Ligi'nde şey yapıyor herhalde. Ben şunu soracaktım. Pompa Sparta Prag'da Galatasaray pompalı 4 tane. Arada 4 kat fark var abi. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Nasıl?
salak etmeye çalıştık, onu olmadı. Ona da geliriz bugün
Yok yok,
ondan
ben
sonra.
gelecektim zaten. Bekliyordum sizin
Aynen.
kafa karıştırma. İşbirliği falan da olay o değil kanka. Olay o değil.
O
Olay
başka
Galatasaray'ın
hastane.
çöküşü.
Seneye. Seneye artık. Bu bir yol. Adım adım.
Bu arada Barbaros, Necip konusunda çok katılıyorum sana. Geçen de malum üstadımız Mehmet Demirkol'un programına katılmış. Ya cidden hani bu performansla bir Euro'da tecrübe katmak için çağrılsa şaşırmam. Hani bir Merih Demiral çağrılacağına Necip Uysal çağrılsın. Adam yıllarca Kosova'yı reddetmiş bak. Bir
Kanka
gün bir
şey
daha
diyeceğim ama
reddetmiş.
birazcık ironik olacak bu Twitter'daki. O kadar da değil hocam. O kadar
O
da değil
kadar
hocam.
değil.
Ya bu arada yani mantıklı olabilir sonuçta. Hani maçın ne getireceğini bilemezsin yani. Böyle İsviçre Türkiye Euro 2008 gibi bir maç olur. Atarsın Necip'i içeriye yani.
Bir Barış Alper, bir Necip. İsviçre çakısı gibi iki isim.
Aynen. Ya bu arada Beşiktaş maçında Barbaros'un aslında Aytaç'ın şöyle bir rolü var. Yani bir süredir ben inceden hissediyorum o çakallığı. Şimdi daha yuka çıkarayım. Galatasaray 3 Mart'ta oynanacak. O maçın öncesinde Beşiktaş'ta Krok 4 maçtır gol yemiyor falan. Barbaros'ta bir şey sezinliyorum. Hani çelme takma öncesi bu hareketler. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Yani eğer Galatasaray Beşiktaş'a deplasmanda 3 puan atarsa Barbaros'u bir sonraki hafta yani parayla falan zor çıkarız gibi geliyor.
Evet, o
Evet, biz
zaman
takımımıza
kaçtığımız
güveniyoruz
konuya da
biliyorsun.
bir kaçtığımız konuya da bir değinelim isterseniz. Bir
Evet.
Galatasaray'ın Avrupa'ya veda edişi ve veda ediş şeklini de bir konuşalım. Ben ufak bir girizgah yapayım. Açıkçası
Çok
biz
ufak
maç.
çok ufak bir girebilir miyim?
Tabii.
Videonun şu kısmına şu Davut Güloğlu hayat devam ediyor da koyabilir miyiz kardeşim?
Edit programı
Videoyu
değişti kanka,
dünyanın
olmadı.
en güzelinde. Çok çok çok iyi ya. Çok iyi gerçekten.
Gerçekten ya, şöyle maçtan önce bu arada gerçekten çoğu Galatasaraylı'nın büyük umutlarla gittiğini biliyoruz maçı izlemeye. Özellikle şu vardı, hani yenebiliriz bile. Çünkü çok önemli 3 oyuncuları eksik. Hani Galatasaray'da her ne kadar çok iyi bir maç geçirmemiş olsak da evimizde kazandık falan diye bir cesaretle gitmiştik. Ortalama bir ilk yarının ardından inanılmaz bir teslim oluş. Yani bu sene Galatasaray'ın oynadığı en kötü futbollardan birine döndü. Tabii pek çok sebebi vardı. Beksizlik belki bunlardan en büyüğüydü. Yani beklerimizin, bir yeni gelen şampiyon Aurier'in sakat olması, üstüne Köln'ün listeye yetişmemesi gibi durumlarda herkes Okan Buruk'a güvenmişti. Okan Buruk da bir yere kadar hani bu gemiyi götürebildi. Orada işte benim de gerçekten maç sonu gözümden bir damla yaş gelecekti. Okan Buruk'un o son bir boynunu eğdiği, hani artık o da teslim oldu. Çünkü 10 kişiyken bile bütün forvetleri aldı oyuna, bir şeyler hani baktık olmuyor. Zaha da topu kaybedince ona da bir sövdük bütün hepimiz. Dördü yedik. O beni bitirdi, o pozisyon.
Abi ben şunu anlamıyorum. Çok özür dilerim. Bir böldüm abi. Yani yenebiliriz belki ne demek abi? 1,5 milyon. Yani neden yani? Arada 4 kat fark var.
Söyleyeyim.
Evet.
Söyleyeyim. Sen deplasmanlara giden adamsın. Yani
Evet
ne
abi.
kadar desteği olabilmiyorum ama sonuçta saha, iklim, her şey farklı. Şimdi biz
Kesinlikle.
bir sahaya gittik, stada gittik. Adamlar kutu gibi statta. Mesela Türkiye'de falan şey var ya, belli bir grup hep bağırıyor. Geri kalan stadın %85'i oturuyor ya da ayakta maç izliyor, yani bağırmıyor. Burada zaten 15 bin kişi var ve beşer dakikalık aralarla hepsi beraber coşuyorlar. Böyle bir stattaydık. Aslında ben maçı şöyle özetlemem gerekir. Biraz da Okan Buruk'u aklayayım. Şimdi Okan Buruk'un elinde zaten hani orijinal bekler yoktu. Orijinal beklerin yerine yamaları koyduğu için bu sefer yedek kulübesi de zayıf kaldı. Anladın mı? Hani sol bekte orta saha oynatıp sağ bekte orta saha oynatınca orta sahadaki alternatif olmadı artık bu adamlar oynuyor diye. Öyle bir handikap vardı. Bir de benim maçta en çok şey yapan, ya aslında Galatasaray iyi oynamadı kesinlikle. 1-1 iken 2-3-2'yi bulabilirdi. İki tane pozisyon geldi eline, atamadı onları. İkinci yarı 45'ten 70'e kadar Galatasaray aslında bir noktada oyunu tuttu. Yani 1-1'de tur atlıyordu Galatasaray ve maç 1-1'di. Dakika 70'e kadar. Dakika 70'te sağ bekin yaptığı yani yanlış bir harekette kırmızı kart yedi. Doğru bir kırmızı karttı. Bir de Aytaç hakem kırmızı kartı nasıl gösterdi biliyor musun? Sarı verdi önce. VAR çağırdı. Gitti abi VAR adam. Tamam mı? İzledi. Biz tabii replay izliyoruz ya, biz gördük. Tamam, kırmızı kart belli. Herifin dizlik uçmuş falan yani. Bayağı sert girmiş. Abi hakem çıktı VAR odasından. Elinde sarı kart, iptal edecek ya. Yürüdü sağ beke kadar. Bütün korner direğine kadar yürüdü. Ama yürüyor. Herkes de böyle yapıyor. Ooo, 15 bin kişi coştular. Herif çıkardı kırmızıyı. Bir verdi abi. Vuu, bir başladı bunlar. Davullar çalıyor. İşte megafondan oleyler çıkıyor falan. 3 dakika sonra gol yedik zaten. Yani herifler bizi direkt boğdu. Üstüne hemen 5 dakika sonra 3'ü yedik. Zaten 3'te elendik. Kağıt üzerinde eleniyoruz. Okan Buruk da orta sahaya çıkarıp forvet aldı. 4'ü yedik. Evimize döndük. Şu an maç 11-11 devam etse maçı tutabiliriz. En kötü gol yiyip uzayabilir. Hani fiziksel olarak iyi gözükmesek de ya da en basiti çocukça gelecek. Onlar kırmızı görse biz turatlıyorduk. O kadar büyük bir game changer oldu bence kırmızı kart görmek. O yüzden de ha şu da var. Galatasaray bir tur atlasaymış zaten Liverpool'la eşleşti Sparta Prag. Büyük ihtimalle Liverpool'la eşleşiyordu hani düz mantıkla. Yani Beşiktaş'ın rekorunda bir hani acaba mı be? Hani geliyor mu be? 5 oldu ama 6 olur mu be derdik
İki
yani.
maç
Öyle.
sonunda kesin olurdu da hani tek maçta da zorlanırdık gibi duruyor.
Çok. Çok.
Abi
Evet ya.
evet yani Erdoğan abi günah çıkarmayı yaptı. Okan hocamızı şey yaptı, bertaraf etti.
Ya
Şey
ama
yok.
zaten böyle bir mağlubiyetin üstüne bütün camia, yani camia demeyeyim, hani bütün şeyler, taraftarlar Okan Buruk'un arkasındaydı. Hani 4-1 yenilen bir takım hocasının arkasında bu kadar durmak çok gördüğümüz bir şey değil. Daha çok yönetime birazcık cephe alma vardı. İşte finansal özgürlüğü tercih ettiler diye. Bakalım onun da neticesini göreceğiz. Ben
Ama
ufak
sizin, ben şunu da bir ufaktan ekleyeyim. Galatasaray için yani şu haftaki en azından galibiyet şey oldu. Yani mood booster oldu. Çünkü yani taraftar da şimdi geçtiğimiz haftaki kaydı açalım bir 5-10 dakika dinleyelim. Yani oradaki sizin de modunuz. Şimdi abi Şampiyonlar Ligi çok iyi uçuyor kaçıyor. Okan Buruk'un işte taktikleri ön alan baskısı şeyde okutuluyor. Şeyde işte hakemler için işte UEFA bunların da öğretiliyor vesaire. Ondan sonra düş sen buradan alt tarafa
yıkamaya ağlama ekibi.
UEFA Avrupa Ligi
Papaz
oradan
kaçtı.
tekrardan bum olunca hani burası iyi yine size bir tık daha can suyu verdi
Çok doğru,
Beşiktaş
çok doğru.
deplasmanı öncesinde.
Çok
Kesinlikle.
doğru.
Bir de bizim götümüzde bir yere indi. Hani biz de tamam bir
Evet.
rüyalanmıştık noktada da şöyle bir şey varmış. Senin anlattığın bizim de izlediğimiz Bayern Münih'e benim canlı izlediğim hani ilk yarı 16 atempo olup Bayern Münih'in 3 atempo olduğu ilk yarıyı oynayan Galatasaray'da sağ bek Sacha Boey, orta sahada Kaan Ayhan oynuyordu. Sol bekte de şey oynuyordu işte. Ne oynuyordu? Kazım oynuyordu hatta galiba. Ama sen
Aynen
şimdi
öyleydi.
Kaan'ı sağ bek oynattın. Orta sahada Kerem Demirbaylısın. Yani çok yamamay motorduk bu sefer yani. Biz de biraz kendimiz hani Okan Buruk artık o kadar da sigara paketiyle bir şey yapamadı yani. O bir de kırmızı yedi abi. Kırmızı yemese bir şekilde kendimize avuturduk bence 1-1. Hani bitti olsun. Zor kurtulduk falan derdik yani.
Evet.
Heriflerin bu arada Muslera'nın kurtardığı yok ki. İlk maçta 4 tane Muslera'nın %100'ü var. İkinci maçta aç Muslera'nın kaç tane kurtardı?
Sıkıntı
Hiç.
da biraz orada oldu galiba. Yusuf'lar hiç kurtarmadı.
Bir tane ayağıyla kurtardı Muslera. Yani.
Gol yiyerek pozisyonları savuşturdu.
Bugün
Yine
de
Muslera'nın da ben de onu diyecektim. Bugün şey var. Havadan şey yakar top kapmaya Senelik
çalışıyor.
Nando golünü yedi ya.
Kön nasıl?
Gerçekten iyi. Keşke yazılsaymış dedirtti.
Yani abi kesinlikle dedim.
Üstüne yani hakemi konuştuk. Az önce Erdoğan sen bahsettin. Yani Premier Lig'in en prestijli hakemlerinden biri. Geçen sene de özellikle Avrupa finalinde Roma maçıyla gündeme gelmişti. Roma taraftarları tartaklamaktan beter etmişti. Yine çok kötü bir, ya kötü, çok kötü denmez ama bence kötü bir yönetimdi.
Çok kötü.
Bu seviyede hani bu şekilde bir yönetim bana da birazcık sıkıntılı geldi ki yani Premier Lig'de de hakemler çok facia kararlar vermeye başladı. VAR çok facia. Hani VAR'da sanki böyle sen ben oturuyoruz işte biramızı içerken hadi gel bağlanalım VAR'a gibi bir ortam var.
Var mısın yok musun'a döndü abi orası da, evet.
Hani bakma Manchester City çok büyük kupalar kazandı şöyle böyle diye tuzu kuru ama bir hakkını yediler bir maçta. Hani Guardiola'ya sordular. Hani penaltınız vermedi. Hangisi diyecek kadar hani Guardiola'nın hangisi diyecek kadar rahat hakkı yendi maçta. Çok yani sıkıntıların aslında konseptlere de biraz dayalı olduğunu düşünüyorum. VAR sistemi futbol düzeltmek için getirildi sözde önümüze. Ama hiçbir alanda düzeltmiş gibi görünmüyor. Daha çok tartışmaları alevlendirdi.
Bence de ya var yanlış bir şey oldu ya. Hak yenseydi daha iyiydi yani. Manyak olduk çünkü gerçekten.
Evet. O zaman işbirliği bölümümüzün de sonuna gelelim. Acısıyla tatlısıyla bir haftayı daha geride bıraktık. Tabii futbolun yanında güzel sosyal hayatlarımız da var. O yüzden birazcık da kültürel paslar demek istiyorum. Aytaç'cığım sen uzun zamandır yoktun. Bizle paylaşacak bir şeyler olmuştur orada. Ne diyorsun?
Evet abi, Sevgi Soysal Hayata Tutunmak İstiyor diye bir tiyatroya gittim daha yenilerde. Bir Fransız lisesi diye. Saint Puşe mi? Puşeli Muşeli Beyoğlu'nda bir lise. Çok güzel bir lise. Hatta ben de kendi lise yıllarıma döndüm. Tiyatrodan böyle bir yarım saat önce falan gittik. Dışarıda bir basketbol topu vardı. Böyle bırakmışlar duruyor. Beklerken biz de manitayla biraz aylık oynadık. Onu üttüm. Ondan sonra oyun gayet başarılıydı. Sevgi Soysal çok değerli bir yazar. 40 yaşında meme kanserinden kaybettiğimiz bir yazar. Hayatı çilelerle geçmiş. Özellikle 60-70 dönemine denk geldiği için yazarlık dönemi. İşte hem darbeden, işte darbeci yönetime karşı çıkmaktan, diğerine de komünizm propagandası yapmaktan dolayı yaklaşık 6-7 ay kadar iki kere hapse giriyor. Onun hayatını anlatan bir iş. Beş kadın oyuncu var. Onunla beraber ekibin birçoğu da kadın. Özellikle arkadaşım var, İrem Uyum. O da orada efektçilik yapıyor. Efekt direktörlüğü yapıyor. Onunla da orada karşılaşmış olduk. Çok güzel bir oyun. Gitmek isteyenlere öneriyorum. İstanbul'da olanlara. Sevgi Soysal Hayata Tutunmak istiyor.
Güzel, dolu dolu bir öneri tiyatro severler için. Ben de burada farklı bir alandan önerimi vereyim. Birazcık absürt bir öneri olacak ama canım eşim buradan selam olsun. Bana sevgililer gününde bir PlayStation oyunu alma gibi bir güzellik de bulundu. 5 yıl önce çıkmış ama hala dün gibi olan Red Dead Redemption 2'yi aldı. Çok uzun süredir oynuyorum kovboyculuk. Bir haftadır falan başından kalkmıyorum diyebilirim. Çok hikayesiyle beni çok sürükledi. Yani o da bir böyle bir dizi izliyormuşum, film izliyormuşum gibi. Zaten oyun kısmı basit ama yarattıkları dünya, hikaye, yani Arthur Morgan'la birlikte benim de gözlerimden bir damla yaş süzülüyor her bölümün chapter'ın sonunda. Onu da hani hiç ellememiş, oynamamış olanlara tavsiye edeyim. Çok iyi olmasam da o tarz oyunlarda beni bile çok fazla içine çeken bir hikaye, yani hikayesi için oynuyorum şu an. Sonunda ne olacağını merak ederek.
Ben daha PlayStation ve çiftler demişken It Takes Two diye bir oyun var. Onu öneriyorum. Kısaca diğer abilerin şeyini çalmayayım. Süresini çalmayayım ama şey yaparlar. Kontrol ederler. It Takes Two.
Ben de PlayStation denmişken hemen bugün yaptığım old school bir hareketi anlatayım. Ablamın eşinden PlayStation 3'ü alıp kız arkadaşımın evine kurup yarın alacağım Blur adlı müthiş araba yarışıyla ikimiz Blur atacağız. Böyle bir hayalimiz var. PlayStation 4'te ve 5'te Blur oyunu olmadığı için old school bir girişimde bulundum. Önümüzdeki hafta buradan aldığım deli gibi keyfi anlatabilirim. Bir de bu hafta sonunda planladığımız bir şey daha var. Bu Deniz Göktaş diye bir stand-upçı var işte. Tuz Biberi sahne hesaplarındaki. Onun bir işte 1 saat 20 dakikalık bir stand-up'ı var YouTube'da, onu izledim. İzledik beraber. Gayet güzeldi, akıcıydı. Hani öyle yerlere yarılmıyorsun ama dikkatli dinlediğin zaman adamın zekası falan ve biraz tipiyle de dalga geçmesi, yani kendiyle barışık olması da bayağı iyiydi. O da bu cumartesi İzmir'e geliyormuş. Ona bilet aldık. Ona gideceğiz. Bakalım, ondan da umarım keyif alırız ve burada kültürel paslarda bahsederim.
Çok iyidir. Çok severiz gerçekten. Deniz Göktaş'ı da. Var mı
Ben de
başka senin?
yeni nesil stand-upçıları insanların bir kısmı çok fazla eleştiriyor ama yani insanların beklentisi birazcık daha farklı. Yani ne bileyim işte bir konuşanlar performansı bekliyorlar veya ne bileyim bu Tuz Biberi'nden en çok işte parlayan çocuğun ismini unuttum. Baturay Özdemir.
Çok
Evet,
güzel
o
konu.
performansı yani o performansı bekliyor. O kadar fazla bir performans değil. Birazcık da benim de gördüğüm hani birkaç tane farklı stand-upçının konuşma şeyini izledim. İşte stand-up'ını izledim. Oralarda daha hayatla ilgili mesela bir tane çocuk şeyle ilgili, sosyal anksiyeteyle ilgili bir şeylerden bahsediyor ve gerçekten belirli noktalarda bayağı gülüyorsun bununla ilgili. Ama belirli çıkarımlar yapılıyor ve bu da gerçekten dinlettiriyor kendini. Onun dışında kültürel paslarla ilgili benim de atabileceğim pas birazcık bilindik bir şey dizi. Bu aralar çok fazla popülaritesi arttı. Narcos'un yapımcıların da çünkü bu dizinin yapımcıları olması ile ilgili Griselda. Gerçekten işte bu Griselda diye bu Pablo Escobar'ın korktuğu tek uyuşturucu baronu. Bir kadın uyuşturucu baronu Miami ile şey arasında işte Kolombiya arasındaki uyuşturucu ticaretiyle ilgili henüz iki bölüm izledik. Oldukça keyifliydi. İzleyeceklere Narkoz'a çok benzer. Bir sürü insanın öldüğü, katledildiği devamlı aksiyon peşinde olan bir dizi öneririm.
Evet, teşekkürler hepimize. Farklı farklı dallardan güzel kültürel paslar yaptık. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün arkadaşlarıma da tek tek teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın.
Görüşürüz.